Ayrım 4. Fırtına Çocukları. Nikolay Ostrovski. Sayfa 62. Şatoya girerken aynı servis kapısından geçen Peder Jöreme mahzen kapısının ardından gelen sağır edici bağırışmalar duydu. Durdu. Tanrı aşkı için açınız, korkuyorum. Duyduğu bir kadın sesiydi. Anahtar kilidin üstündeydi. Anahtarı çevirdi Peder Jöreme. Korkudan çılgına dönmüş olan Elis, karanlıkta şeytanı gördüğünü sandı. İsa Hazretleri, Bakire Meryem, acıyın bana, diye bağırdı. Sinir krizi geçiriyordu. Neyin var çocuğum? Hiçbir şeyden korkma. Peder Jerome'yi tanımadın mı? Elis'in kopuk kopuk sözlerinden her şeyi anladı. Genç kızı elinden tutup üst kata doğru yöneltti. Benimle gel. Kapının vurulduğunu duyup koşan Stefani, Elis'in kanı çekilmiş yüzünü görünce ne oldu sayın peder diye sordu korkuyla. Bağışlayın beni kontes. Bu çocukla yalnız kalıp konuşmak istiyorum. Yatak odanıza geçebilir miyiz? Rica ederim ama ne oldu? Peder Jöreme işaretlerle olup biteni açıklamaya çalıştı. Elis'i odaya soktu, divana yatırdı. Kapıyı üzerine kapadıktan sonra Stefani'nin yanına geldi. Kötü bir hikaye. Çevreye yayılmaması gerek. Odanıza geçin ve dinleyin. Size yine ihtiyacım olacak diye çarçabuk mırıldandı Peder Jerome. Sonra yatak odasına döndü. Evet yavrum, anlattığın şey çok korkunç. Tabii doğruyu söylüyorsan. Şimdi dinle beni kızım. Olanlardan ailene de söz etmek niyetinde misin? Bunu katiyen yapmamalısın. Kendi kendini yok etmiş olursun. Aileni kapı dışarı edecekler. Söyledin. Öğütlerimi, vicdanının sorumlusu olan benim öğütlerimi iyi dinle. Tanrı bile düşmanlarımızı affetmemizi emrediyor. Eğer susacağına, bundan kimseye söz etmeyeceğine söz verirsen, sana yapılmış olan bu onur kırıcı durumda Kontes Stefani'ye söz ederim. Çok iyi bir katoliktir o. Tanrı katında sana yapılmış olan bu aşağılatıcı hareketin bir karşılığı olmasa bile gereken altını ödemekten çekinmeyeceğine eminim. Bu olanlardan kimseye söz etmeyeceğine dair kutsal Bakire Meryem adına yemin et çocuğum. İnan bana, yalnızca senin iyiliğini istiyorum. Seni kutsaması için yalvaracağım Tanrı'ya. O şerefsiz adama gelince tanrısal cezadan kurtulamayacak. Peder Jerome'nin gözleri Elis'i büyülemişti. Güçsüzce mırıldandı. Tek kelime söylemeyeceğim. Peder Jerome bir dua mırıldanarak ağır elini sevecenlikle kızın bağının üstüne koydu. Yan odada Civit'in lütfuymuş gibi oynamak zorunda kaldığı iki yüzlü rolün utancıyla alev alev yanan Stefani kasasından bazı küçük altın eşyalar çıkardı. Louis bütün gece boyunca mutlu bir coşkunluk içindeydi. Herkesin dikkatini ve hayranlığını üzerinde toplaması, güzelliğinin bilincinde olması, Eduard'ın varlığını yarattığı mutluluk, bu göz kamaştırıcı gecenin kadını olmasını yarattığı coşturucu duygu, bütün bunlar başını döndürüyordu. En asil ailelerin gençleri kendisini mazurka ya da bir Krakow dansına kaldırmak için tüm şereflerini ortaya koyuyorlardı. En hızlı dansları nefesi kesilinceye kadar oynuyor, genç senyörler de beyaz bıyıklı yaşlılar da kendisini hayranlıkla seyrediyordu. Harika bir kadın diye düşüncesini belirtti Varneri. Louis'i dansa davet ettiği beğeniyle seyretmekten bir an olsun vazgeçmemişti. Eduard'ı Prens Zamoski ile baş başa bırakarak yüzbaşı Vrona ile birlikte dans salonuna iniyordu. Bütün salon rahatlıkla görülebiliyordu son basamakların tepesinden. Kadınları pek iyi tanımam Bay Varneri. Bir tutam kokain beni bu güzellerden daha fazla etkiliyor diye cevap verdi Vrona sıkılmadan, bozduğu bir Fransızcayla. Varneri iğrendiğini belli eden bir şekilde buruşturdu yüzünü. Renkler ve zevkler. Sizce onu vals yapmaya davet edebilir miyim? Sizden saklamıyorum. Ona aşık olmuş gibiyim. Eğer bu kadar çok istiyorsanız bir sakıncası olduğunu sanmıyorum. Ama unutmayın ki herkesin gözünde siz Prens Zamuski'nin küçük oğlunun eğitmeninden başka bir şey değilsiniz. En iyi dileklerim sizinle olsun. Özellikle girişiminizin umutsuz olduğu şu sıralar, dedi Vrona cansız bir sesle. Kısa ve tıknaz süvari başçavuş yardımcısı bütün gücüyle Joseph'in teğmen Saçmurte'yi getirmesini istiyordu. Az subayların hiç izin almaksızın içeri girip çıktıklarını gören uşak kendisine verilen emri yerine getirmeye gitti. Birkaç dakika sonra Saçmulti kolunda Stefani olduğu halde göründü. Teğmen az buçuk sarhoş olmuştu. Başçavuş yardımcısını gördüğünde Gülmen'e biçimi bıyıkları öfkeyle titredi. ''Ne var Supe? Önemsiz şeyler için beni rahatsız etmemeni söylemiştim sana.'' Saçmulti Stefani'nin kolunu bırakmıyordu. Onun da gitmek için acelesi yoktu zaten. Başçavuş yardımcısı onun önünde konuşmak istemiyordu ama Teğmen'in bıyıkları öyle korkunç bir şekilde titriyordu ki hemen o anda raporunu vermek zorunda kaldı. Sizin de bir kez tutuklamış olduğunuz Mieczyslaw Pszczółkowski'yi yakaladığımı Sayın Teğmen'imle bildirmeyi uygun gördüm. Kendinin savaş tutuklusu olduğunu söylüyor. Asker kaçakları gara saldırdıkları öbür mahpuslarla birlikte kaçmıştı. Tutuklandı ya, çok iyi. Raporunu bana yarın da verebilirdin. Kararsızlık içinde bocalayan assubay vücudunun bütün ağırlığını bir bacağından öbür bacağına aktardı. Ama bu adam askerler arasında propaganda yapmış. Bunun dışında kumandanımızın emir eri çiftliğe sarhoş bir halde geldi. Nereden bulduğunu bilmediğim bir sepet dolusu da içki getirdi yanında. Askerlere tehlikeli şeyler anlatmaya başladı. Almanya'da gelişmesini kendi gözleriyle gördüğü bir başçavuş yardımcısının hıçkırığı korkunç kelimenin söylenmesini engelledi. Saçmalık'a Stefani'nin elini bıraktı. Nasıl? Bu savaş tutuklusu subayları tutuklamaları için askerleri kışkırtmaya çalışıyor. Yeter! Ya siz? Siz nerelerdeydiniz? Özür dilerim kontes, gitmek zorundayım. Telaşa kapılan Stefani duyduklarını bir an önce Eduard'a iletmek için acele etti. Yolda Joseph'le karşılaştı. Ona oğlunun tutuklandığını haber verdi. Stefani'yi dinleyen Eduard içeri girmekte olan Bruno'ya sordu. Yaşlı Joseph ikinci oğlunu askere almamış mıydınız? Hayır, tuhaf bir tipti. Bu sabah kendisine önerdiğimde savaştan bıktığını söyledi. Oğlunun çalışma odasında uyuklayan Kasimir Mogolnitis telaşlandı. Saçmalık'a bu haydutun kaçmasına izin vermemeli. Hem bütün bunlar çok şüpheli, nereden çıktı? Bu yaratık her türlü cinayeti işleyebilir. Burada bulunduğunu ancak bugün öğrendim. Bana söylediklerine göre Françoise'in pestini çıkarmış. Lütfen Eduard, tedbiri elden bırakma. Sakin ol baba, heyecanlanma. Almanlar tek başlarına halleder onun işini. Sonunda yine biz kazançlı çıkacağız. Kuşkusuz kumandanın gizli kağıtlarını karıştırmıştır emir eri. Askerlerin Almanya'da neler olup bittiğini öğrenmeleri iyi olur. Sen de kaygılanma Stefani, korkulacak bir şey yok. Benimle iç balkona kadar gelmek ister misiniz prens? Oradan bütün salonu rahatlıkla görebiliriz. Gençlerin nasıl eğlendiğini seyrederiz. François bütün gece boyunca mutfakta çalışmıştı. Yüzündeki kocaman iki morluk yüzünden masaya servis yapmasına izin verilmemişti. Joseph kocasının yakalandığını haber verdiğinde bir süre soğukkanlılığını yitirmiş ama kendini hemen toplayarak büyük gürültülerle yıkadığı bulaşığın başına dönmüştü. Yazık! Bana ne bundan? Benim kocam değil artık. Bıktım böyle yaşamaktan. Assalar bile üzülmezdim. Sesi hıçkırıklarla boğuldu. Kendine, çiğnenmiş gençliğine acıyordu. Bu evde katlandığı bütün incinmeler, onur kırıcı sözler, aşağılamalar aklına geldi. Her şeye rağmen en çok Mieczyslaw'a kızıyordu. Geri döndüğü ilk gün dövmüş, en kötü sözleri savurmuş, ağza alınmaz sıfatlar yakıştırmıştı. Gözyaşları daha büyük bir hızla akıyordu. Hem kendisine hem kocasına acıyordu. Yine neler yapmıştı? Bu iş nasıl bitecekti? Şimdi kocası için kaygılanıyordu. Onu hala sevdiğini, onun için korktuğunu kendine itiraf etmek istemiyordu. Stefani acıyarak baktı Frances'in yüzüne. Oda hizmetçisi üzüntü içinde önlüğünün ucunu paçavra gibi evirip çeviriyordu. Bir şey yapabileceğimi sanmıyorum. Yaşlı kont kocanı hiç sevmez. Hem sonra içinde bulunduğumuz şu sıralar. Siz her şeyi yapabilirsiniz kontes. Yalvarırım. Yalnızca Teğmen'le konuşma külfetine katlansanız onu hemen serbest bırakır. Diye mırıldandı François yalvaran bir sesle. Stefani olumsuz bir hareket yaptı. Hayır, bu sırada konuşamam Teğmen'le. Şaşırtıyorsun beni. O seni eşek sudan gelene kadar dövsün. Sen kalk. Ne yani beni dövdüğüne göre beni seviyor demektir. Demek bütün mesele bu. Stefani bu işte yaşlı kontun oynadığı rolü az çok anlayarak konuşmaya devam etmesinin gereksiz olduğuna karar verdi. Françoise'in kendine gelmesini sağlamak için üstün körü bir söz verdi ve genç kızın kendisini çağırdığı koridordan ayrılarak salona döndü. Ateşi yükselen Alice örtülere sarılıp sarmalanmıştı. Kaygı içinde kıvranan annesi yanında oturuyordu. Bir doktor çağırsak kızım? Önemli değil anne, geçer yakında. Soğuk almış olmalıyım. Yalnız bırak beni. Alçak herif, yakanı bu kez kolay kurtaramayacaksın. Subayların yakalanıp tutuklanmaları gerektiğini söylüyorsun ha? Rezil hayatını kısaltmak şu an bizim elimizde. Her soruma cevap vereceksin, yoksa... Saçmurken'in elinde tuttuğu otomatik silah büyük bir gürültüyle masaya indi. Adın ve soyadın? Mechislas Pişigoski. Büyük salonda mazurka oynanıyordu. Asil senyörlerin tabanları gururlu ve sert bir şekilde döşemeye vuruyor, kadınlarsa büyük bir incelikle kayıyorlardı. Kontes, beni büyülediniz. Louis gülümsüyordu. Warner'ın omzunun üstünden bakıyor, Teğmense bu gülümsemenin kendisi için olduğunu sanıyordu. Yaşasın denizden denize uzanan büyük Polonya, yaşasın güzel ve iyi Polonya asilleri. Düşmanlarımıza ölüm diye hırlıyordu Ladislas. İçtiği şaraptan başı dönmüştü. Hurra diye cevap verdi salondakiler. Bağrışmalar bir süre için orkestranın sesini örtmüştü. Dördüncü bölüm. Güneş bulutların arasından sıyrılıyor baba. Mois ellerini kirli zemin üzerinde yansıyan güneş ışıklarını tutmak istercesine uzattı. Baba, biraz güneş ışığı getireyim sana. Tutamıyorum. Gelmek istemiyorlar. Mois gözlerini kırpıştırdı. Işınları yüzüne çarpan güneşin biraz sonra kaybolup her tarafın karanlığa bürüneceğini biliyordu. O zaman dedesiyle babası daha hızlı sallayacaktı çekiçlerini. Gazları olmadığı için güneşin batmasına yakın her zaman böyle yaparlardı. Yarın belinde büyük bir bıçak taşıyan kötü bir adam gelecek, dedesine bağıracaktı. Mois adamla dedesinin neler konuştuğunu bilmezdi ama dedesi bilirdi nasıl konuşulacağını. Adama kendisinin anlamadığı cevaplar verirdi. Dedesi her şeyi bilirdi zaten. Mois ona ne sorsa cevabını alırdı. Dedesi sac ayakta reçineli ağaç kabuklarını tutuşturmaya başlamıştı bile. Az sonra yemek yenecekti. Mois aç olduğunu hatırladı. Uzun zamandır iyi şeyler yememişti. Hep yağsız fasulye. Acaba büyük annesi ne zaman bıkacaktı fasulye pişirmekten? Sara halası ona bir elma ya da bir şeker getirirdi belki. Mois Sara halasını da şekerleri de çok severdi. Sara halası dikiş dikmediği zamanlar hep kendisiyle oynardı. Mois birçok kadının dikiş diktiği o evi daha önce görmüştü. Sara halasının büyük, çok büyük gözleri vardı. Kundura boyası gibi kapkaraydılar. Mois masanın altına saklardı tüm servetini. Küçük bir taş, deri parçaları, babasının hediyesi küçük bir çekiç, tahta topuklar. Kundura da yapmıştı. Ama bunlar gerçek değil, oyuncaktı. Mois şimdi masanın altındaydı. Kimseyi rahatsız etmiyordu. Bacaklarının arasında dolaşmadığı sürece bağırmazdı annesi. Babasıyla dedesi öbür köşede çatı penceresinin altında çalışıyorlardı. Güneş seyrek olarak kısa bir an için buradan gözükürdü. Bugün çabucak battığı için Mois güneşle oynayacak zaman bulamamıştı. Sobanın yanında annesiyle büyük annesinin oturduğu bir yer vardı. Yatağın yanında da bir başka yer. Sara halası sandığın dedesiyle sobanın üzerine serili deri şiltenin üzerinde uyurdu. Annesiyle babası ise yatakta yatarlardı. Evde 4 ayrı köşe vardı. Mois de tas tamam 4 yaşındaydı. Dün babası dedesine diyordu ki, Mois babasının sözlerini hatırlayacak zaman bulamadı. Kapı gıcırdadı. Ah, gelen Sara halaydı. Mois sevincinden yerinden sıçradı. Genç kızın dizlerine sarıldı. Şeker getirip getirmediğini bilmek istiyordu. Akşamları en iyi yerin Sara halasının kucağı olduğunu biliyordu. Örgülü ağır saçların uçlarına dokunmak, hele onlarla burnunu gıdıklamak çok hoşuna gidiyordu. Çekiçler daha hızlı vurulmaya başlandı. Akşam yavaş yavaş pencereyi kara bir başlıkla örtecek, oda sac ayaktan çıkan sıska bir alevle aydınlanacaktı. Annesi ekmeği kesiyor, babasıyla dedesi ellerini yıkıyorlardı. "Neden hiç konuşmuyorsun Sara?" diye sordu babası. "Şipilmem beni işten çıkardı."
"Neden?"
Moist dışında kalan herkes hemen hemen aynı anda sormuştu bu soruyu. "Çünkü ona bizim sırtımızdan geçindiğini, bir sülük olduğunu söyledim." Moist sülüğün ne olduğunu bilmiyordu ama kuşkusuz kötü bir şeydi. "Böyle söyledin diye aylığını arttıracak değildi ya." Annesinin sesi alabildiğine sertti. Zaten oldum olalı sevmezdi Sara halayı. "Sana göre Ester, susmalı mıydım? Her ay aylıklarımızı azaltıyor. Bizi günde 14 saat bitip tükenene kadar çalışmaya zorluyor. Kendisi gün geçtikçe zenginleşiyordu. Alçaklık bu."
"Peki ya şimdi?" "Abramaker'a vereceğimiz kirayı aylığınla ödemeyi düşünüyorduk," dedi dedesi korku dolu bir sesle.
"Bu onun umurunda mı sanki? Hanımefendi gururludur. Canı ne isterse onu yapar."
"Belki de düşes sanıyordur kendisini.
Patrona hakaret edecek hakkı kendisinde buluyor ama yarın aç kalacak farkında değil. Belki de kardeşinle babanın seni besleyeceğini umuyorsundur," diye bağırdı annesi. Moist korkuyla baktı. Annesi zayıf ve sivri burunluydu. Kendisini bildi bileli hasta ve sinirliydi.
"Tartışmaya gerek yok Ester. Eve bir felaket gelmişse kavga etmekle onu azaltamayız."
Bu sözleri söyleyen dedesiydi. Sara halayı da Moist'i de canı gibi severdi. Oldukça yaşlıydı. Uzun beyaz sakalları vardı. Her zaman iki büklüm oturduğundan sırtı kamburlaşmıştı. Biri kapıyı vurdu. Moist o önemli adamın, Abramaker'ın içeri girdiğini gördü. Herkes ses çıkarmaksızın ona bakıyordu. Kendini ilk toparlayan dedesi oldu.
"İyi akşamlar Bay Abramaker. Oturunuz rica ederim. Ester ışığı yak."
Moist dedesine "Bugün cumartesi mi?" diye sormak istedi ama yeni gelen adamdan korkuyordu.
"Geçerken sorayım dedim. Michels'in ev kirasını ödemek niyetinde misiniz? Yoksa ben tedbirimi alayım mı?"
"Biraz daha bekleyebilseniz Bay Abramaker, hepsini ödeyeceğiz. Ama ne yazık ki şu anda hiç paramız yok. Bir markımız bile. Siz de bilirsiniz ya, yoksullar bu aralar oldukça güç durumdalar. Bütün kazanılan yiyeceğe gidiyor. Sara aylığını alacak diye bekliyorduk ama Bay Spellman onu kovmuş," dedi dedesi alçak sesle.
"Adam," Sara halaya baktı. Duvarın üzerinde pusuya yatıp küçük serçeleri kollayan büyük bir kediyi andırıyordu. Ne kadar da kurnazdı. Herkes onu uyuyor sanırdı. Oysa o olup biten her şeyi görür, duvarın üzerine bir serçe konduğu zaman pençesini kaldırır, hop! Adam'ın bıyığı ne kadar da kedinin bıyığına benziyordu.
"Bunlar beni hiç ilgilendirmez. Size yalnızca kirayı ne zaman ödeyeceğinizi soruyorum."
Başlığını giydi. "Ah, bir an önce çekip gitseydi.
Borcunuz olan 4 aylık kira tutarını, yani 60 markı yarın ödemezseniz kendinize sokakta yer arayabilirsiniz."
"Sokakta mı? Ama kış geldi bile. Tanrı'dan korkun Bay Abramaker. Siz iyi kalpli bir insansınız. Bu yaptığınız Yahudiliğe sığar mı?"
Büyük anne ağlıyordu. "Ben her şeyden önce ev sahibiyim. Her ay Tanrı'ya ve Yahudilere bana verdiğiniz biraz daha fazlasını bağışlıyorum."
"Ama bir Yahudinin bir başka Yahudiye kira ödememesi gerektiğini sanıyorsanız çok yanılıyorsunuz."
"Siz buraya ev mi diyorsunuz? Mezar burası, mezar."
Babası o denli güçlü bağırıyordu ki Moist yerinden sıçradı.
"Mezar ha? 15 marka sarayda mı oturacağınızı sanıyordunuz? Neyse, yarın ya parayı verirsiniz ya da kendinize yeni bir yer ararsınız. Çatımın altında haddini bilmezlerle nankörleri oturtmaya hiç niyetim yok."
Adam arkasını döndü. Annesi Adam'ın kollarına atıldı.
"Bekleyin Bay Abramaker. Kocamın dediklerine kızmayın. Bizler cahil insanlarız. Nasıl konuşulacağını bilmeyiz. Kusura bakmayın Bay Abramaker. Elbette paranızı ödeyeceğiz. Belki borcumuzun bir kısmını çalışarak ödeyebiliriz, değil mi? Yanınıza bir çamaşırcı almayacak mısınız? Çamaşırlarınızı ben yıkayabilirim.
Belki Bayan Abremaker'la kızları dikişlerini yapacak birini arıyorlardır. Sarah dikişlerini diker. Annesi Adam'a sızlanarak yalvarıyordu. Adam bir kere daha Sarah halaya baktı. Bu iyi işte. Birkaç gün daha bekleyeceğim. Yarın büroma gelsin, dedi parmağıyla Sarah halayı göstererek. Onun için belki bir iş vardır. Ve şişman adam çekip gitti. Moise adama dil çıkartmayı istedi ama annesi görecek olursa kulaklarını iyi koruması gerekecekti. Tıpkı bu sabah kedinin kuyruğunu kutu bağladığı zamanki gibi. Sigismund Ravieski ailesiyle birlikte oturduğu küçük odaya gece yarısını bir saat geçmeden dönmezdi. Edwy ona yine kuşkuyla bakıyordu. Seni o kadar az görebiliyorum ki. Her şey eskisi gibi geçiyor Sigismund. Hiçbir zaman huzura kavuşamadın. Senin için hala korkuyorum. Kuşkusuz benim alın yazım bu. Geri geldiğin zaman o kadar mutluydum ki. Bunca yıl sonra anlıyorsun değil mi Sigismund? Sensiz geçen bunca yıl. Elini karısının omzuna koydu. Karısı için elinin dokunuşu sevgi dolu sözlerden daha değerliydi. Gerçekte neler denileceğini de bilmiyordu. Aşkının içtenliğini, büyüklüğünü nasıl olmuş da karısı hala anlayamamıştı. Edwy, Varşova'da gizli bir toplantı sırasında Sigismund'la nasıl tanıştığını hatırladı. Kocasının partideki adı yoldaş Baru'ydu. Edwy de bu toplantının sonunda Polonya Sosyal Demokrat Partisi'ne üye olmuştu. Komite üyesi olan ve sular idaresinde makine kurucusu olarak çalışan yoldaş Baru onu evine kadar götürmüştü. Dostlukları o gece başlamış, bunu aşkları izlemişti. Sigismund, sizden benden ayrılabileceklerini düşünmek bile istemiyorum. Siz diyorum, çünkü küçük senin gölgen gibi oldu. Gözlerini üzerinden ayırmıyor. Senden başkasına benzemeyeceğini biliyorum. Ama buna kalbim dayanamıyor. Nerede olursam olayım, ne yaparsam yapayım, kendimi sizleri düşünmekten alamıyorum. O kadar acı çektim ki sizleri kaybedersem artık dayanamam. Sigismund'un parmaklarını susturmak istercesine omzunu sıkıyordu. Hayır Edwy, her şeyi çok iyi anlıyorum. Acının ne demek olduğunu da bilirim. Elbette bir ananın acısı daha güçlü oluyor. Birisini kaybetmek güçtür ama başka ne yapabiliriz? Daha önce partideydin. Savaş başladığında tek amaç en değerli varlıklarımızı kaybedecek bile olsak her ne pahasına olursa olsun düşmanı ezmektir. Bunu en iyi bilmesi gerekenlerden biri de sensin. Göğsünde karısının başını, gözyaşından ıslanmış yanağını duydu. Partiden koptuğun için hakkında şimdi karar vermek istemiyorum. Bazen zayıflar savaşın ağırlığını taşıyamazlar. Geçen yıllar boyunca yoldaşlarının hiçbiri bayrağı elinde tutmasını bilemedi. Bazıları uğraşı terk etti. Tüm düşünce ve tasaları aileleri oldu. Onlar için ailelerinin yitirilmesi, kendi öz varlıklarının yitirilmesi demekti. Ama tüm bir yaşam bu odanın içinde tutsak edilebilir mi? Düşün Edwy. Bize yeniden dönecek, mutluluğunu bizde bulacaksın sevgilim. Geleceğimiz nasıl olursa olsun, yaşamının her zaman bir amacı olacak. Edwin'in dudakları kalbinin şiddetle attığı yere sevecenlikle dokundu. Büyük bir sevgiyle karısını kendisine doğru çekti. Oğulları odanın bir köşesinde elleri göğsünde kenetlenmiş derin bir uykuya dalmıştı. Raymond düş görüyordu. Uçsuz bucaksız bir stepin ortasında babasıyla birlikte küçük bir tepenin üzerindeydiler. Geceydi. Doğudan parlak bir ışık yükseliyor, sanki step alev alev yanıyordu. Rüzgar yaklaşan fırtınanın göz korkutan gürlemesini de beraberinde getiriyordu. Uzakta gözün alabildiğine uzakta yığınlarla insan dalga dalga ilerliyordu. Parlak bir ışıkla yıkanan bayraklar ateşten daha aydınlık bir şekilde yanıyordu. Silahlar parıldıyordu. Toprak atların nalları altında sallanıyor, tüm ağızlardan her taraftan duyulan bir şarkı yükseliyordu. Bizimkiler geliyor küçüğüm, onları karşılamaya gidelim, dedi babası elinden tutarak. Ravieskiler erkenden uyandılar. Günlerden pazardı. İhtilalci işçiler dere yatağına yakın bir yerde, garın su deposunda çalışan makinistin evinde buluşacaklardı. Ravieski gece gündüz demeden bütün zamanını kardeşlik bağlarıyla birbirlerine bağlı olan insanları kendilerini ezenlere karşı savaşmak için birleştirmeye çalışarak geçiriyordu. Savaşmayı geçici olarak bırakan eski gizli militanları da buldu. Her gittiği yerde kendisini koruyan oğlunun varlığını duyuyordu. Makinistin geniş odasında işçilerle buluştuğu zaman bile Raymond demiryolu makasçısının boş kulübesinde her yeri yüksekten gören bir noktada duruyor, bulunduğu yerden her yeri kolluyordu. Pompa istasyonu aşağıda dere kenarındaydı. Kuzeye doğru uzanan demiryolu sağdaki pencereden gözüküyordu. Soldakinden ise depoya giden yolları, daha uzakta da garı görüyordu. Makinist kovalla bulunduğu yerden daha ayrılmamıştı. Dere üzerindeki küçük bir köprüyü onarıyor gibi duruyordu. Derenin kenarında uzanan yoldan dört adam geçtikten sonra baltasını omzuna aldı, kulübeye doğru yöneldi. "Gözlerini dört aç çocuk," dedi kuru bir sesle Raymond'a. "Buradan kimse geçmez. Rastlantı olarak biri gelirse bırak geçsin. Merdivenlerden aşağı inmeyi başlarsa Beren'le işaret verirsin. Kızıma senin işaretini beklemesini söyleyeceğim. O da hemen bana haber verir." Kovalla merdivenlerden aşağı indi. Odaya girdi. Önce kızına seslendi. "Olesya, sen burada kal ve sakın söylediklerimi unutma. Sanırım herkes geldi. Konuşmaya başlayabiliriz." Soru dolu gözlerle yeni gelenlere baktı. Saçları gibi kısaca kesilmiş beyaz sakalıyla bir kirpiyi hatırlatıyordu. Zeka dolu gri gözleri Ravieski'nin üzerinde durdu. "Haydi, söz senin Sigismund. Konuş, seni dinliyoruz," dedi masaya yaklaşarak. Gelenlere döndü. "Onu tanımıyor musunuz yoksa?" diye sordu. "Onunla eski dostuz. Bildiğiniz gibi onu buraya uyuyan suyu biraz uyandırmak için yolladılar. Çünkü köşemizde gülünç bir şekilde halktan geri kaldık. Şehirde ayaklanmalar başladı. Bunu daha yakından görmek gerek." Gregory'e Kovalla Ukraynaca konuşuyordu. "Yoldaşlar," diye başladı Ravieski. "Büyük İhtilal Komitesi beni sizlerle bazı konuları tartışmak için görevlendirdi. Bu komite kimlerden kurulu?" diye safça sordu Vorobiko. Odanın bir köşesine çekinerek ilişmiş zayıf bir çocuktu. Oturumda bulunanların en genciydi. Ravieski ona gülümseyerek baktı. "Tasalanmayın, emin kimselerdir." Vorobioko sustu, utanmıştı. "Parti örgütümüz kurulalı çok oldu," diye devam etti Ravieski. "Kalabalık değiliz, 37 kişiyiz ama hepsi de güvenilir kimselerdir. Şehirde bir değişiklik olacağı benzer. Almanlar geri çekiliyor. Senyörler iktidarı ele geçirmek için ellerini uzatacaklar. Bugün için bu elleri durduracak gücümüz yok. Bir an önce harekete geçmeli, işsizleri şeker fabrikasındaki işçileri ayaklandırmalıyız. Yoksa bu çakallar bizi ezer. Biz de onları def etmekte güçlük çekeriz." Raevski'nin tam karşısında oturan, sağlam ama dengesiz yapılı, lokomotifin ocağına her gün doldurduğu dumansız maden kömürü kadar kara suratlı olan Danilo Chobot, eski taburesini çatırdatarak yerinden oynadı. "Hepsi tamam ama senyörleri kovmak için silah gerekir. Halka gelince onu ayaklandırırız. Bu kesin ama silahımız yok. Bu yumruklarla fazla bir şey yapılamaz," diye gürledi, güçlü ve gür sesini alçaltarak. Bütün gözler iri yumruklarına takıldı. Vorobiko cesaretle öne fırladı. "Eksik olan silahsa fazla uzağa gitmeye gerek yok. 7 numaralı hattın ucunda silah dolu bir vagon var. Silahların yüklendiğini kendi gözlerimle gördüm. Garın yanındaki silah deposunda da çok sayıda mermi var. Bu yoldan gidersek bu akşam bile vagonu buraya getirir, boşaltır, silah sandıklarını yedek su deposuna yerleştirebiliriz. Pompa istasyonu uzak olduğundan kimse bir şey göremez. Yalnız işi ağırdan almamak gerekir." Raymond eve gitgide yaklaşan bir adamı dikkatle izliyordu. Demiryolunun üzerinden yürüyordu. Rüzgar mırıldandığı şarkıyı önüne katmıştı. "Sen benimsin sevgilim, bizi ancak ölüm ayırır." Hava soğuktu ama adamın pamuklu gömleği göğsüne kadar açıktı. Neşesi yerindeydi. Kızıllığını yitirmiş başlığı başının arkasına doğru kaykılmıştı. Rüzgar olgun çavdar rengindeki meçiyle delicesine oynuyordu. Elleri cebinde şarkı söyleyerek büyük bir neşe içinde ilerliyordu. Raymond onu tanıdı. Gelen şeker fabrikasında şoförlük yapan Andre Pıtak'tıydı. Şimdilik Raymond'u en çok ilgilendiren Pıtak Han'ın nereye gittiğiydi. Şehre gidecekse sağdaki yola sapmalıydı. Hayır, buraya geliyordu. Pompa istasyonuna yönelmişti. Buradan geçerek gidilebilecek tek yer orasıydı. Raymond yerinden çıktı. Hey Andre! Pıtak'a başını çevirdi. Nereden çıktığını anlayamadığı Raymond'a şaşkınlıkla baktı. Nereye gidiyorsun Andre?
Peder, George'u görmeye gideceğim. Evi aşağıdadır da.
İyi ama orada ne yapacaksın?
Ne mi yapacağım?
Hep aynı şey. Onda bir güvercin var. Pazarları onu dinlemeye giderim. Çok iyi şakır, diye cevap verdi Pıtak'a alaycı bir gülüşle. Raymond'un elini sertçe sıkarak. Ya sen ne arıyorsun burada?
Ben.
Hiç.
Geziniyorum.
Buraya hiç gelmemiştim.
Bir göz atmak istedim,
diye cevap verdi. Raymond şaşırarak Pıtak'a gülmüyordu. Gri ve cesur bakan gözleri Raymond'u kuşkuyla süzüyordu. Başlığını kaşlarına kadar indirdi. Bir göz atmak istedin ha? Senin gibi kara tavukları çok gördüm ben. Kendine gezecek başka bir yer arasan iyi olur. Burada avlanmak yasak, anladın mı?
Hayır.
O zaman kavgaya hazır ol.
Kavga mı? Niçin? Ne diyorsun be?
Pıtak'a sözleriyle çelişmeyen bir hareketle ellerini cebinden çıkardı. Saflık numarasına yatma. Ne karşıma dikilip durdun? Kendini şehrin efendisi mi sanıyorsun? Bekle de çeneni dağıtayım. Ukraynalıların kafası kızdırılınca neler yaptıklarını görmüş olursun, dedi Andre, karşısındakine gözdağı verircesine.
Bırak bunları şimdi Andre. Ne diyorsun sen? İlle de kavga etmek istiyorsan git başkasını bul, diye cevap verdi Raymond. Andre'nin tutumu karşısında gitgide sabırsızlanarak.
Bakıyorum yelkenleri hemen suya indirdin. Siz Polaklar hepiniz birbirinize benzersiniz. Kadife elbiseli, çıngıraklı göbekliler. Sizin için bir Ukraynalı, bir yük beygiri aynı şeydir zaten.
Raymond bir adım ilerledi, güçlükle kendini tutarak konuştu.
Sarhoş olmasaydım bu sözlerinden dolayı kaburgalarını kırardım. Hırçın köpekten betersin.
Ben de seni adam sanırdım. Bütün Polonyalılara neden hakaret ediyorsun? Ne kadifesi be?
Kime yük beygir demişim.
Odun kafalı sen de. Defol buradan.
Aşağıdan genç bir kızın çınlayan sesi gelmeseydi bu tartışmanın nerede kesileceği bilinemezdi.
Andre!
İkisi de sesin geldiği tarafa döndü. Olesya evin önündeki beton su deposunun üstündeki platformda ayakta duruyordu. Pıtak'a kararsızlık içinde birkaç saniye durdu. Sonra aşağıya inmeye başladı. Başlığını tekrar başının arkasına doğru yatırdı. Birkaç adım attıktan sonra durdu, Raymond'a döndü.
Yine de başka yerde aransan iyi olur. Yoksa arkadaşım olmana rağmen ağzını dağıtırım, anladın mı?
Olesya sabırsızlıkla Andre'nin yanına gelmesini bekliyordu. Serseri, kuru ve soğuk bir rüzgar küçük vadinin içlerine kadar uzanıyordu. Olesya rüzgarın ağırsızlığına eteklerini koruyarak karşı çıkıyordu. Uzun bir örgü giysi sarıyordu vücudunu. Daha 17'sinde bile yoktu. Canlı ve şen mizacını yansıtan siyah gözlü bir kumraldı. Bütün atılımlarında kadınımsı bir çekingenlikle gençlik ateşinin karışımı duyuluyordu. Bu çelişki de onu çekici yapıyordu. Narin bir dağ keçisi gibi güzelliğinin farkındaydı. İçinde daha şimdiden uyanan kadınlığı onu en güzel hareketleri yapmaya zorluyor, beğenilmek isteğiyle en akıl almaz yollara başvuruyordu.
''Ne konuşuyordunuz?'' diye sordu Andre'ye, merhaba demek fırsatını bile vermeden.
''Ailelerden, dedesiyle büyük annem teyze çocukları oluyor da,
ya sen ne yapıyorsun? Hava soğuk, beni içeri almayacak mısın?''
Andre birdenbire sustu. Genç kızın yarı açık gözleri o denli soğuktu ki kendini rahatsız hissetti.
O kadar mı?
Pıtak'a genç kızın sorusunda pek de saklı olmayan bir aşağılama sezinledi. Aralarında bir çatışma çıkması kaçınılmaz olmuştu. Andre'nin tartışmaya niyeti yoktu. Buraya onun için gelmemişti. Ama Raymond'la karşılaşması Olesya'nın sertliğe kaçan sevimsiz sorusu her şeyi berbat etmişti. O kadar mı? Olesya betona topuyla sabırsızca vurdu. Ona bir de defolup belasını başka yerde aramasını söyledim, anladın mı? Andre gününün nasıl olsa berbat olduğunu düşünerek kızın karşısında dimdik duruyordu. Yeni bir rüzgar dalgası Olesya'ya birdenbire saldırdı. Rüzgarın havalandırdığı eteklerini indirmek için ellerini öfkeyle elbisesine vuruyordu. Andre bakışlarını isteksizce başka yöne çevirdi. Ne eşeklik, ne eşeklik, şimdi öbürü ne düşünecek diye mırıldandı Olesya. İyi, diyelim ki ben eşeğim. Peki ama sen ne diye ağlıyorsun? Ben sana hiçbir şey... Ben mi ağlıyorum? Bu sümüklünün önünde bir ağlamak eksikti. Rüzgar gözlerime dokunuyor ve o da... Kadın düşkünü. Ne dolanıp duruyorsun buralarda? Seni bir daha görmek istemediğimi kaç defa söyledim? Ben senden hiç böyle bir şey duymamıştım. Defol, gözlerimi rahatsız ediyorsun. Olesya arkasını döndü. Andre onunla barışabilmek için ne yapacağını bilemiyordu. İçgüdüsel olarak Raymond'un buraya randevu için gelmediğini anladı. Olesya'nın da böyle bir amacı yoktu. İşler kötü gidiyor, dedi üzüntüyle elini cebine daldırarak. Parmakları dörde katlanmış bir kağıt parçasına değdi. Kağıdı cebinden çıkardı, iyice açtıktan sonra okudu. Wolheim'deki Polonya Devleti Silahlı Kuvvetleri Başkanı'nın bildirisi. Bilemezsin Olesya, babam bu kağıdı bir okusaydı. Ne yapıyor? Senin hoşuna gitmesen bile belki gidip onu görebilirim. Babamın işi başından aşkın, bir sürü insan var içeride. Ver onu bana. Olesya kağıdı alıp bir göz attı. Bildiri Polinezce ve Rusça yazılmıştı. Burada bekle, şimdi geliyorum, dedikten sonra eve koştu. Andre eski neşesine yeniden kavuşmuştu. Şimdi işleri daha iyi gidiyordu. Sırtını rüzgara vererek bir sigara sarmaya başladı. Odadaki herkes eksilmeyen bir dikkatle dinliyordu. Ravieski her kelimenin hakkını vererek ağır ağır okuyordu. Birinci paragraf. Polonya halkının isteği üzerine bütün yetki jandarma genel kumandanına verilmiştir. Görüyor musun? Kendisi Ukrayna'nın ortasında Polonya halkı adına hareket ediyor, diye öfkeyle bağırdı depoda odunculuk yapan Ostap Çaçabel. Bunlar ne zaman Polonyalılardan yetki istemişler? Bunu bilmek isterdim, diye bağırdı Metelsi bir sıçrayışta doğrularak. İkinci paragraf. Şehirde sıkı yönetim ilan ediyorum. Akşam saat 7'den sonra sokağa çıkma yasağına uymayanlar ölümle cezalandırılacaklardır. Üçüncü paragraf. İzinsiz her türlü miting ve toplantı yasaklanmıştır. Yeni kurulan idareye ve kumandana karşı propaganda yapanlar derhal kurşuna dizilecektir. Vay canına! Ne olacağı hemen anlaşılıyor. Buna Polonya halkının egemenliği derler. Amma da korkak şeylermiş bu Polonyalılar. Dördüncü paragraf. Dikkat! Her türlü özel mülke ve Polonya devletinin vatandaşlarına ait özel malikanelere karşı girişilecek eylemler yağma olarak nitelendirilecektir. Bu çeşit olaylara yol açanlar haydut muamelesi görecektir. Tamam, işte bizden söz ediliyor. Bildiriye buradan başlarsa iyi olurdu. Polonya halkının değil asilciklerin borusu ötüyor, diye kükredi Çobot. Devam ediyorum. Beşinci paragraf. Yeni kurulan birlikler için gönüllü askerler toplanacaktır. Her gönüllü yedirilip yerleştirildikten başka ayda 50 mark alacaktır. Daha neler var? Kovalla sabırsızlanıyordu. Daha neler mi var? Kumandanlık Polonya'nın baş düşmanı olan Bolşeviklere karşı acımasız bir savaş verecektir. Bolşevik Partisi'ne katılmış olan herkesin 24 saat içinde sıkı yönetim mahkemesine ihbar edilmesini emrediyorum. Tamam, bu da bizler için. Onlara kemiklerimizi kırdırtmayacağız. Çobot gür saçlarını öfkeyle karıştırıyordu. Herif her şeyi aceleye getiriyor. Kimmiş bu adam? Ravieski imzaya baktı. Albay Magoeski. Bir an kimseden ses çıkmadı. Ravieski bildiriyi masanın üzerine bıraktı. Yoldaşlar, sanırım şimdi her şey apaçık. Ravieski karşısındakilerin korkusuz gözlerine bakarak iyi bir takım kurabileceklerini düşündü. İşçilerin yüzleri ciddi, o derecede karanlıktı. Çaçabel yaşından beklenmeyen bir olgunluk içindeydi. Robbieco derin düşüncelere dalmıştı. Kovalio, Chobot ve Doktor Metelski'nin ihtilal komitesinin üyesi olduklarını ikisi de bilmiyordu. Onlara göre oturuma ihtilal komitesi adına katılan yalnız Ravieski'ydi. Ravieski ev sahibine yaklaşarak ne olup bittiğini öğrenmek için gençleri şehre yollayalım. Raymond kızınla şehre inebilir. İyi, gidip onlara söyleyeyim. Şimdi neler yapmamız gerektiğini konuşalım, dedi Ravieski. Olesya Pıtaka'yı buldu. Hadi bakalım, huysuz adam, şehre ineceğiz. Olup bitenlere bir göz atalım. Pıtaka'nın koluna girerek konuşmasına kararlı bir şekilde devam etti. Ravieski ile barışmam gerek. Yoksa aramızda her şey biter. Bu kadar kafasız olmasaydın, onun buralarda ne aradığını söylerdim, dedikten sonra kulübeye doğru koştu. Raymond, hadi gel, şehre gidiyoruz. Babam olup bitenleri öğrenmemizi istedi. Babanız bizde kalacak. Robbieco sizin işinizi üstüne alacak. Sözlerine heyecanla devam etti. Pıtaka size saçmalamış. İyi bir çocuktur aslında. Dediklerine pek kulak asmayın. Hadi gidiyoruz. Pıtaka sanki aralarında hiçbir şey geçmemiş gibi Raymond'la çene çalmaya başladı. Gardan birkaç el silah sesi geldi. Arkasından lokomotifin ıslığı duyuldu ama birdenbire sustu. Her yeri bir sessizlik kaplamıştı. Sen şehirden geliyorsun, değil mi Andre? Ne oluyor? Olesya'nın sesi kuşku doluydu. Gerçekte ne olup bittiğini ancak Tanrı bilir ya. Ben belediyenin yanında atlı bir birlik gördüm. Birkaç züppeyi silahlandırmışlar. Avukatın oğlu Slatkeviç de vardı yanlarında. Başlıklarına ak kartallar yapıştırmışlar. Çoğunluğu lise öğrencileriydi. Amma da gülüş şeyler. Demir yolunda kimseler yoktu. Deponun kapıları kapatılmıştı. Çevrede tek bir hayat belirtisi olmayışı olağanüstü bir durumun habercisiydi. Garın üzerinden geçen köprüye varmaya birkaç adım kala karşılarında bir gölge belirdi. Bu Avusturyalı bir polisti. Gelenlerin görünümü kendisine güven vermese bir koşuda yanlarına varırdı. Kötü bir Polinezce ile kuzeyi gösterip soluk soluğa konuştu. O taraflarda hiç silahlı birilerini gördünüz mü? Aralarında yalnız Raymond Polinezce konuşabiliyordu. Hayır. Polis pompa istasyonuna doğru ilerlemeye başladı. Birkaç adım atmıştı ki Pıtaka'nın bacaklarına attığı beklenmedik bir tekmeyle boylu boyunca yere uzandı. Andre aynı çabuklukla adamın üstüne atladı, güçlü kollarıyla vücudunu iyice kavradı. Avusturyalı tüm çabasına karşın kendini Andre'nin kollarından kurtaramıyordu. Raymond, tabancasını al, çabuk ol. Raymond polisin üzerine eğildi, becerikli elleriyle kılıfın kopçasını açıp tabancayı aldı. Pıtaka kurbanın üzerinden kalkarken süngüyü de geniş kılıfından çekip çıkarmayı unutmadı. Raymond eline geçirdiği tabancayı ne yapacağını kestiremeden sağa sola çevirip duruyordu. Her şey o kadar çabuk olup bitmişti ki Olesya kendini toparlayacak zaman bulamamıştı. Polis bir sıçrayışta ayağa kalktı. Korku ve öfkeden çenesi titriyordu ama Pıtaka'nın kararlı görünümü tüm karşı koyma isteğini ortadan kaldırmıştı. Hadi kaçın, kirişi kırmanın tam sırası. Andre sürgüsünün ucuyla kuzeyi gösteriyordu. Anlıyor musun? Sizde nasıl derler buna? Raus, şinel, tabanları yağla. Raymond tabancayı cebine sakladı. Polis arkasına baka baka kaçıyordu. Birkaç adım attıktan sonra belindeki boş kılıfları çıkartıp yere fırlattı. Andre gidip onları yerden topladı. Süngüyü kılıfına geçirirken kendi kendine gülümsüyordu. Bunları nereye koymalı? Olesya Andre'ye kızarak, "Deli misin sen? Ya hepimizi öldürseydi?" diye çıkıştı. "Ne yani? Elimin altına gelen bu nimeti görmezlikten mi gelmeliydim? Tabanca onun ne işine yarar ki? O burada işini bitirdi artık. Oysa benim çok işime yarar." "Süngüyü ne yapacaksın? Onu bir yere at da gidelim artık." "Olur mu hiç? Ondan iki tane büyük boy bıçak çıkar. Basamağın altına saklarsam kimse bulamaz. Siz yola devam edin, ben size yetişirim." Onlara köprünün üstünde yetişti. Raymond kuru bir sesle, "Dinle Andre, Bir daha böyle bir tehlikeye atmaya niyetliysen bizle gelme. Kötü bir iz bıraktık arkamızda," dedi. "Sen hala onu mu düşünüyorsun? Ama her şey yolunda gitti. Çoktandır bir tabancam olsun istiyordum. Böyle bir fırsatı kaçıramazdım. Enayi, amma da korktu. Herif korkudan 10 kilometre daha tabanları tepmiştir. Amma da matrak iş." Andre'nin kahkahalarına Raymond'la Olesya da katıldı. Andre neşesini bulmuştu. Köprünün üzerinde hem dans ediyor hem de alçak sesle şarkı söylüyordu. "Hey kuzenim bağırma öyle, bir o yana bir bu yana dön şöyle." Birden aklına parlak bir fikir geldi. Başarısını soylu bir hareketle tamamlamalıydı. "Tabancayı sana veriyorum Raymond." "Al işte. Arkadaşlık diye buna derler. Ben kendime başka bulurum." Olesya sert bir şekilde ona döndü. "Anlaşılan yolda yine birisine saldıracaksın. Bizi rahat bırak. Duyuyor musun? Rahat bırak." "Yanlış anladın. Neden gözümü korkutmak istiyorsun hep? Bütün kalbimle doğruyu söylüyorum. O ise her neyse, uslu duracağım artık. İnsanın karşısına bazen iyi fırsatlar çıkıyor. Hem sen neden korkuyorsun? Hadi Raymond, kılıfı al. İstediğin zaman beline takarsın. Bu kızlar da savaştan anlamaz zaten." "Kızlara karşı biraz ince davranmayı bilsen." Andre Olesya'yı dinlemiyordu bile. Raymond'u boynundan tutup kendine çekti. Kulağına biraz da sıkılarak fısıldadı. "Aramızda geçenlerin üzerine bir çizgi çektik bile, değil mi? Bu tabancayı uygun bir yerde birlikte deneriz. Tamam mı?" Raymond hiç cevap vermeden elini arkadaşının omzuna koydu. 4. ayrımın sonu. Sayfa 84.